Ayrım 11. Görmek. Jose Saramago, sayfa 102. Son askeri kamyon ve son polis otobüsü kentten ayrıldıktan sonra lambalar teker teker kapatılmaya başlandı. Yıldızın 27 kolunu oluşturan ışıklar ard arda söndü. İnsanlar sanki evlerini kapatıp tatile çıkıyorlardı. Geriye yalnızca boş sokakları kedi gözü gibi aydınlatan ve kimsenin eski haline döndürmeyi düşünmediği sokak lambaları kaldı. Gökyüzünün koyu karanlığı, kabaran denizin derin maviliği içinde çözülmeye başlayıp, ufka kadar her yer net bir şekilde görülür hale geldiğinde, gecenin ne kadar canlı olduğunu göreceğiz. O yapıların, çeşitli katlarına oturan kadınların ve erkeklerin çalışmaya gitmek için dışarı çıkıp çıkmadıklarını, ilk otobüslere ilk yolcuların binip binmediğini, metro vagonlarının tünelleri hızla gelip geçerken gürültüleriyle doldurup doldurmadığını, dükkanların kapılarını açıp kepenklerini kaldırıp kaldırmadığını, gazetelerin satış kulübelerine gelip gelmediğini göreceğiz. Sabahın o saatinde insanlar her gün yaptıkları gibi yıkandıktan sonra giyinip sütlü kahvelerini içerken, radyoda heyecanlı bir ses, devlet başkanının, hükümetin ve parlamentonun başkentten şafakta ayrıldığını, kentte artık polis olmadığını, ordunun kenti terk ettiğini bildiriyordu. Bu haber üzerine herkes televizyonunu açtı. Orada da aynı haber, aynı ses tonuyla veriliyordu ve hem biri hem öteki, yani radyo ve televizyon çok kısa zaman farkıyla saat 7'yi vurduğunda devlet başkanının tüm ülkeye, elbette başkentin inatçı sakinlerine de sesleneceği önemli bir konuşmayı yayınlayacakları haberini verdiler. Gazete bayileri henüz açılmamıştı. Gazete almak için dışarı çıkmanın yararı yoktu. Bazı modern insanların denediği gibi internete girip devlet başkanının büyük bir olasılıkla halkı nasıl payladığını izlemeye çalışmanın da yararı yoktu. Resmi alandaki gizlilik, evlerdeki ışıkların hep birlikte yakılmasının da birkaç saat içinde kanıtladığı gibi bazen boş bazlık vebası kapsa da işin içine yüksek dereceli otoriteler karıştığında son derece titiz ve vesveseli davranılmasına yol açar. O yüksek dereceli otoriteler çok iyi bilindiği gibi suçları yalnızca evet ya da hayır yanıtıyla hızlı ve doğru bilgi vermeye zorlamakla kalmayıp gerektiğinde kellelerini de koparır. Saat 7'ye 10 var. Bu saatte evlerinde tembel tembel oturan insanların yola koyulup işine gitmekte olması gerekir ama kuralın bir kez bozulması geleneğin bozulduğu anlamına gelmez. Bugünü devlet dairelerinde görevli olanların işe gitmediği için işaretlenmediği, özel sektöre ait iş yerlerinin de olup bitecekleri görmek için kapalı kalacağı bir gün gibi düşünebiliriz. Tedbirlilik ve tavuk suyuna çorba, sağlığı yerinde olanlara hiçbir zarar vermemiştir. Dünya kargaşalar tarihi bize ister kamu düzeninde özgül bir bozulma, ister basit bir karışıklık tehdidi meydana gelmiş olsun, en etkili önlemlerin genellikle çarkının bir dişlisi de sokakta bulunan ticaret ve sanayi çevreleri tarafından alındığını göstermiştir ve bizim için bu sakınımlı tutuma saygı göstermek bir görevdir. Çünkü çevreler kaybedecek en çok şeyi olanlardır ve vitrinleri aşağı indiğinde, silahlı soyguna uğradıklarında, hırsızlık ve daha başka sabotaj olaylarında en çok kayba uğrayan ekonomik etkinlik alanlarıdır. Saat 7'ye 2 kala televizyon ve radyo sunucuları koşulların zorlamasıyla yüzlerinden ve seslerinden yansıyan matem havası içinde devlet başkanının halka sesleneceğini nihayet bildirdiler. Dekor olarak hazırlanan sonraki görüntüde gevşek, cansız, tembel tembel salınan, asılı durduğu direğin tepesinden her an aşağı kayacakmış izlenimini veren bir ulusal bayrak görüntülendi. Bu görüntünün alındığı gün yaprak kımıldamıyordu herhalde diye bağırdı herhangi bir evde oturan herhangi bir adam. Simgesel im çalmaya başlayan ulusal marşın ilk notalarıyla birlikte canlanır gibi oldu. Hafif esinti yerini güçlü bir yele bıraktı. Bu yel ancak sonsuz bir okyanustan ve geçmişteki zafer dolu savaşlardan kopup gelebilirdi. Öyle ki azıcık daha esecek olsa, atlarını atlamış kahraman atalarımızın ekranda dört nala bize doğru gelmekte olduğunu görebilirdik. Sonra ulusal marş bayrağı alıp yavaş yavaş uzaklara, çok uzaklara götürdü ya da bayrak ulusal marşı götürdü. Neyse bu sıralamanın fazla bir önemi yok ve ekranda devlet başkanının melek yüzü belirdi. Bir masanın arkasında oturuyordu. Sert bakan gözlerini resim alıcısına dikmişti. Sağ yanında hazır ol vaziyetinde bir bayrak, önceki bayrak değil, binanın içindeki bayrak, kıvrımlarını gizlice aşağı salıyordu. Başkan parmaklarını birbirine kenetledi. Bunu belki de irade dışı bir kasılmayı engellemek için yapmıştı. Sinirli, dedi başlangıçtaki esintiyi hafif bulan adam. Bize oynadıkları bu maskaralığı bakalım hangi hava içinde açıklayacak? Devlet başkanının başlamak üzere olan söylevsel kanıt sıralamasını dinlemeye hazırlanan insanlar, Cumhurbaşkanlığının üslup danışmanlarının bu konuşmanın hazırlanması için ne büyük çaba harcadıklarını akılların ucundan bile geçiremezlerdi. İşin akıl yürütmeyle ilgili yönü için değil elbette. Öyle olsaydı, üslup laftasının yalnızca birkaç telini titretmek yeterli olurdu. Sorun onunla değil, ondan önce gelen kuralla, yani bu tür bıktırıcı söylevleri açmak için kullanılacak standart seslenme sözcüğü ile ilgiliydi. Gerçekten aktarılacak iletinin hassasiyeti göz önünde alındığında, sözde sevgili vatandaşlarım ya da değerli yurttaşlarım diye başlamak neredeyse küçük düşürücü olacaktı ya da bunların dışında vatan aşkının çanlarını uygun bir titreşimle çalma vakti geldiyse daha yalın ve daha soylu bir seslenişle Portekizli kadınlar, Portekizli erkekler demek daha doğru olacaktı ki bu sözcükler ancak bunu gecikmeden hemen açıklayalım karşılık beklemeyen her türlü nesnel dayanaktan bağımsız bir varsayım söz konusu olduğunda. Yani size tüm ayrıntılarını anlatmaktan şeref duyduğumuz ciddi olayların meydana geldiği ülke gerçekten adı geçen Portekizli kadınlarla Portekizli erkeklerin ülkesi olsaydı ya da olmuş olsaydı yerine cuk otururdu. Bu arada tüm iyi niyetimize karşılık duruma açıklık getirmek için basit ama açıklayıcı bir örnek vermek zorunda kaldığımız için okurlardan özür dileyerek şunu da söyleyelim ki söz konusu halk seçmenlik görevini her zaman övgüye değer bir yurttaşlık bilinciyle ve dinsel bağlılıkla yerine getirmiş ve bu konuda dünyaya ün salmış bir halktır. Oysa kendimize gözlem yeri olarak seçtiğimiz eve dönecek olursak, şunu söylemek gerekir ki doğal olarak beklememiz gereken şeyin tersine o mekanda başkanın ağzından alışıldık seslenme sözcüklerinden birinin çıkmadığını, evet bunlardan hiçbirinin çıkmadığını tek bir radyo ya da televizyon izleyicisi bile fark etmedi. Bu önemli ayrıntının güme gitmesinin nedeni belki de onun bu bulanık hava içinde söylediği ilk sözlerdeki yani size tam bir açık yüreklilikle sesleniyorum deyişindeki tiyatroya özgü vurucu üsluptu. Çünkü başkanın üslup danışmanları onu insanların gereksiz ve yersiz gördüğü alışılmış tekrarları yapma düşüncesinden vazgeçirmişlerdi. Gerçekten kabul etmek gerekir ki devlet başkanının ertesi gün benzin fiyatlarının %50 düşürüleceğini söyleyecekmiş gibi söze sevgi dolu bir ifadeyle saygıdeğer yurttaşlarım ya da sevgili vatandaşlarım diye başlayıp ardından dehşetten taş kesilmiş dinleyicilerin önünde kanlı yapış yapış hala titreyip duran bir yarayı sergilemesi münasebetsizliğin dik alası olurdu. Devlet başkanının günün birinde Allah'a ısmarladık, Allah'a ısmarladık diyerek çekip gideceğini herkes biliyordu. Ama insanların onun kendini bu çirkeften nasıl kurtaracağını merak etmesi de anlaşılır bir şeydi. İşte size onun sesindeki titremeler, içinde çırpındığı ezikliği dışa vuran el kol hareketleri, yeri geldiğinde kendini tutamadığı için yanağına süzülecek gözyaşı, yani kağıda geçirilmesi olanaksız olan her şeyin dışında halka çektiği söylevin eksiksiz metni. Size tam bir açık yüreklilikle sesleniyorum. Size bu sözleri çok sevdiği çocukları tarafından terk edilmiş, ailesinin yüce uyumu bazı olan dışı olaylar yüzünden bozulduğu için, onlardan çaresizlik içinde uzaklaşmak zorunda kalmış, onlar kadar yitik, onlar kadar şaşkın bir babanın derin acısı içinde söylüyorum. Ama halktan uzaklaşanın biz olduğumuzu, yani ben, halkın hükümeti, halkın seçtiği milletvekilleri olduğunu düşünmeyin. Bu sabah şafak sökerken bundan böyle başkentimiz olacak bir başka kente çekildiğimiz doğru. Eski başkente ciddi bir sıkı yönetim getirmeye karar verdiğimiz, bunun bu kadar önemli, coğrafi olarak bu kadar büyük alanı kaplayan, bu kadar kalabalık bir kent yerleşimini ciddi ölçüde zora sokacağı doğru. Kuşatılmış, çevrilmiş, kentin kapladığı alanın sınırları içine tıkılmış olduğunuz, o sınırların dışına çıkamadığınız, bunu yapmaya yeltendiğiniz anda silahla engelleneceğiniz, bu davranışınızın bedelini ağır ödeyeceğiniz de doğru. Ama bu durumun suçlusunun demokratik, barışçı ve yasal tartışmalar sonucu gerçekleşmiş, halk iradesinin, ulusun yazgısını, onu her türlü iç ve dış tehlikelerden korumamız için teslim ettiği bizler olduğunu asla söyleyemezsiniz. Suçlu olan sizsiniz. Ulusal beraberliği alçakça bozup, devletin yasal iktidarına karşı bozgunculuğun, disiplinsizliğin, ahlaksızca ve şeytanca meydan okumanın dolambaçlı yoluna, ulusların uzun tarihi boyunca hiç görülmemiş biçimde sapan sizsiniz. Bizi ayıplayacağınız yerde kendinize kızın. Sizlere benim aracılığımla seslenenleri suçlamayın. Bunu söylerken, sizden inatla sürdürdüğünüz bu bozguncu tutumunuzdan vazgeçmenizi defalarca isteyen, rica eden, ne diyorum, size defalarca yalvaran hükümet üyelerini düşünüyorum ve size bu bozguncu tutumun gizli anlamının devlet otoritelerinin devasa soruşturma çabalarına karşın bizim açımızdan henüz çözülmüş olmadığını söylüyorum. Yüzyıllar ve yüzyıllar boyunca sizler ülkenin baş tacı ve gururu oldunuz. Yüzyıllar ve yüzyıllar boyunca halkımız ulusal bunalım ve üzüntü dönemlerinde çarenin, avutucu sözün, geleceğe giden doğru yolun buradan geleceğini bildiği için yüzünü bu kente, bu tepelere döndü. Atalarınızın anısına ihanet ettiniz. Vicdanınızı sonsuza kadar sızlatacak acı gerçek budur. O atalar ki vatan denen, sizin yok etmeye kalkıştığınız o tapınağı taş üstüne taş koyarak yüceltmişlerdi. Utanın. Bu çılgınlığın geçici olduğuna, çok sürmeyeceğine tüm kalbimle inanmak istiyorum. Yarın pişmanlığın kalplerinize yavaş yavaş işlemeye başlayacağına ve sizlerin ulusal toplulukla, o köklerin kökü olan toplulukla barışacağınıza inanmak istiyorum. Ve o yarının çok gecikmemesi için hepinizin baba evine geri dönen haylaz çocuklar gibi o topluluğa geri dönmeniz için Tanrı'ya yakarıyorum. Şu anda sizler yasası olmayan bir kentin sakinlerisiniz. Başınızda size neyi yapıp neyi yapmamanız gerektiğini, nasıl davranmanız gerektiğini söyleyecek bir hükümet bulamayacaksınız. Sokaklar size kalacak, sizin malınız olacak. O sokaklarda keyfiniz ne istiyorsa onu yapın. Hiçbir otorite sizi yolunuzdan alıkoymayacak, size öğüt vermeyecek. Öte yandan şimdi söyleyeceklerimi iyi dinleyin. Aynı zamanda sizi hırsızlardan, saldırganlardan ve katillerden koruyacak bir otorite de bulamayacaksınız. Sizin özgürlüğünüz işte bu olacak. Hayrını görün. Belki kendi iradenizle ve kaprislerinizle baş başa kaldığınızda yaşamınızı daha iyi düzenleyeceğinizi, kendinizi daha iyi koruyacağınızı, bunu bizim eski yöntemlerimizle ve eski yasalarımızla size sağladığımızdan daha yapabileceğinizi düşünüyorsunuz. Ne korkunç bir gaflet. Kendinizi hayvansı bir kargaşanın ortasında bulmak istemiyorsanız, ki kaçınılmaz olarak böyle olacak ve hayvanlara baş eğdiren yasalar size de dayatılacaktır. Er ya da geç sizi yönetecek yeni başlar seçeceksiniz kendinize. İçine düşmüş olduğunuz yanılgının trajik boyutunun farkına işte o zaman varacaksınız. Baskıcı düzenler altında, ezici diktatörlüklerin baskısı altında yaşadığınız dönemlerde olduğu gibi yine baş kaldıracaksınız belki. Ama boşuna heveslenmeyin. Tepenize şiddetle binecekler. Ayrıca sizi oy vermeye de çağırmayacaklar. Çünkü artık seçim yapılmayacak. Belki yapılacak ama o seçimler vaktiyle hor gördüğünüz seçimler gibi bağımsız, temiz ve dürüst olmayacak. Ve bu böylece sürüp gidecek. Ta ki benimle ve halkın hükümetiyle birlikte sizi kendi yazgınızla baş başa bırakmaya karar vermiş olan silahlı kuvvetler sizi kendi yarattığınız canavardan kurtarmaya gelinceye kadar. Çekmiş olduğunuz tüm acıların boşa gittiğini, inadınızın bir işe yaramadığını göreceksiniz. İşte o zaman artık çok geç olduğunu, hakların yalnızca içinde geçtiği söylemde ve ister anayasa, ister yasa, ister herhangi bir yönerge olsun, üzerine yazıldığı kağıt üzerinde hak olduğunu anlayacaksınız. O hakların ölçüsüz ve yerli yersiz kullanılmasının, en istikrarlı toplum bile alt üst edebileceğini aklınızın yattığını Tanrı bana gösterecek umarım ve nihayet önemli olanın iyi niyet olduğunu, bizim o haklara asla somut ve gerçekleştirebilir gerçekler olarak değil, yalnızca gerçekleşme olasılığı bulunan şeylerin simgesi gözüyle baktığımızı anlayacaksınız. Boş oy kullanmak, yasaklanması olanaksız bir haktır. Bunu kimse yadsıyamaz. Ama biz çocukların ateşle oynamasını yasakladığımız gibi dinamitle oynayan halkları da bunun onların güvenliğine ters düştüğü gerekçesiyle uyarırız. Sözlerimin sonuna geldim sayılır. Yaptığım bu uyarıların sertliğini bir tehdit olarak değil, kendi bünyenizde, kendi ellerinizde yarattığınız ve içinde debelendiğiniz bulaşıcı bir politik irinin akıtılması olarak algılayın. Her şeye karşın benim iyi günlerde seçmiş olduğunuz hükümetin ve halkımızın, sağlıklı ve temiz kesiminin size tanıma eğilimli içinde bulunduğumuz, bağışlanmayı hak ettiğiniz gün, ki şimdilik bunu hak etmiyorsunuz, benim yani devlet başkanınızın yüzünü yeniden görecek, sesini yeniden işiteceksiniz. O güne kadar size Allah'a ısmarladık diyorum. Tanrı sizi korusun. Devlet başkanının ciddi ve olabildiğince ağır başlı görüntüsü ekrandan kayboldu. Onun yerini gönderin tepesine çekilmiş bayrak aldı yeniden. Yükseklik başını döndürmüş gibi rüzgarda bir o yana bir bu yana yatıyordu. Bu arada coşkulu vatan sevgisinin doruğa ulaştığı dönemde bestelenmiş olan Ulusal Marş'ın savaşçı, cengaverlik dolu nameleri yeniden duyulmaya başlıyordu. Ama o nameler bugün biraz çatlak çıkıyordu. Bravo doğrusu, adam iyi konuştu diye özetledi ailenin en yaşlı üyesi. Çok haklı olduğunu da ayrıca kabul etmek gerekiyor. Çocuklar ateşle oynamamalı. Oynarsa gece yataklarına iş yiyecekleri aşikar. 11. ayrımın sonu sayfa 109.